Ayrım 18.
Büyük yurttaş yığınlarının yoksullaşması sitenin askeri gücünü baltaladı ve ücretli askerliğin geniş ölçüde yayılmasının nedeni oldu. Her ne kadar bütün içinden bazı kentler ve bazı adalar, örneğin Tebler tarafından yönetilen Attiko-Beosya ittifakı yükselip ortaya çıkıyorsa da Helen ülkesi tümüyle zayıflıyor ve çökmeye başlıyordu. Siteler sisteminin bunalımının siyasal nedenleri arasında başında Isparta ve Atina Konfederasyonu olmak üzere Peloponez Birliği'ni birbirine düşüren Peloponez Savaşları, İsa'nın ölümü 431-404 sonunda sitelerin kuvvetten düşmelerini ve zayıflamalarını da saymalıyız. Merkezileşen köleci devletin billurlaşması. Sitelerin zayıflaması dönemi Balkan Yarımadası'nın kuzeyinde yeni bir köleci devlet olan Makedonya'nın doğuşu ve hızla ilerlemesiyle aynı zamana rastlar. Köleci toplumun içindeki çelişkiler Makedonya'da Yunanistan'da olduğu kadar belirgin olarak kendilerini ortaya koymamışlardı. Makedonya ordusunun temelini oluşturanlar özgür köylüler, topluluk üyeleriydiler. Askeri seferlerle siyasal manevralar arasında birlikte yürüterek Kral Filip II iç çelişkilerle parçalanmış olan Yunan site cumhuriyetlerini kendi egemenliğine boyun eğdirmeyi başardı. Filip'in İsa'nın ölümü 377'de Korent'te topladığı kongre bütün Yunan devletleri arasında barış ilan etti. Aralarında savaşmalarını yasakladı ve Perslere karşı savaş açtı. Böylece Yunanistan, Isparta'yı saymazsak, birleşmiş oldu. Meta üretiminin artışının ve siteler sistemindeki bunalımın önceden belirlediği bütün evrim birleşmeyi zorunlu kılıyordu. Ama birlik zorla kabul ettirildi ve yabancılar tarafından gerçekleştirildi. Yunan-Makedonya fetihleri. Nesler olarak Yunan devletlerinin birleşmelerinde ve aralarında barış yapmalarında geniş yığınlarında çıkarları vardı. Savaşlar ve bitmez tükenmez çatışmalar onlara çok pahalıya mal oluyordu. Bu birleşmenin gerçekleştirilme biçimi gene de açık bir hoşnutsuzluk yarattı. Bu yüzden Korent Kongresi 337'de İran'a savaş ilan etti. Halk yığınlarının hoşnutsuzluğunun yönünü değiştirecek olan bu savaş aynı zamanda Makedonyalı şeflere doğunun sayısız hazinelerine sahip olmayı, yabancı ülkelerin ele geçirilmesini, kalabalık bir nüfusun kulluk ve köleliğini vaat ediyordu. Pers İmparatorluğu'na karşı seferleri yöneten antik çağın ünlü askeri ve siyasal şefi Büyük İskender oldu. Onun komutasındaki Yunan-Makedonya orduları kısa zamanda İsa'nın ölümü 334'ten 327'ye kadar Küçük Asya'yı, Suriye'yi, Filistin'i, Fenike'yi, Mısır'ı, Mezopotamya'yı, İran'ın tamamını, Orta Asya'nın, Hindistan'ın bir bölümünü ele geçirdiler. İskender'in yenilmez ordularının ilerleyişi ancak Orta Asya'da bugünkü Sovyetler Birliği toprakları üzerinde yerel kabileler tarafından durduruldu. Askeri üstünlük ya da büyük askerin dehası Yunan-Makedonya Birliği'nin başarısını açıklayan tek neden değildir. Başta gelen neden Perslerin boyunduruk altına aldığı ve Pers aristokrasi hesabına savaşmak istemeyen birçok kabile ve halkların hoşnutsuzluğuydu. Çok kez bu kabile ve halklar bile İskender'in ordusuna yardım ediyorlardı. Öte yandan sınıf egemenliğini elinde tutmak kaygısında olan yerel aristokrasi de fatihlerle kendi isteğiyle uyuşup anlaşıyordu. İskender, Babil'i boyutları bakımından tarihte daha önce eşi görülmemiş büyüklükteki koskoca devletinin başkenti yaptı. Siteler sistemi ile Doğu despotizmleri rejiminin sentezi. Yunan-Makedonya Helen devletleri. Yunan-Makedonyalılar Asya ve Kuzey Afrika ülkelerinde Yunan uygarlığının gerçekleştirmelerini yaydılar. Öte yandan kendileri de Doğu halklarının kuvvetli etkisi altında kaldılar. Yunan dünyası ile Doğu dünyası arasında daha İsa'nın ölümü 2000 yıllarından beri kurulmuş olan ilişkiler artık ekonomik, toplumsal, siyasal, ideolojik ve bunun gibi çeşitli alanlara yayılıyordu. Yunan dünyası ile Asya ve Afrika'nın eski monarşilerinin bu karşılıklı etkileri iç içe girmeleri, birbirlerini zenginleştirmeleri, özet olarak Helenizm kavramını belirler. Bu terim genellikle Büyük İskender'in fetihleri çağını ve Roma fetihlerine değin süren Helenistik devletlerin gelişme dönemini belirtir. Yunan Makedonyalılar gittikleri yerlere kökleşen siteler sistemini de götürdüler. Ama doğuda site bağımsız köleci bir cumhuriyet olmadı. Bazı ayrıcalıklara sahip olmakla birlikte hükümdar, monark tarafından denetlenen bir kent oldu. Bir yandan siteler sistemi oldukça dar bir alanı kaplıyordu. Hora topraklarının büyük bir bölümü üzerinde köleci despotizm düzeni egemendi. Hora kırlık yerleri ve ayrıcalıklardan yararlanmayan kentleri içine alıyordu. Öte yandan İskender tarafından ele geçirilen devletlerde köleliğin eski biçimleriyle Asya'da varlığını sürdürmüş olan daha ilkel biçimleri birbirine karışıyorlardı. Fatihlerin ardı sıra giden Yunan ve Makedonya sanatçıları kendi deneyimlerini ve sanatlarını daha birlikte götürdüler ve karşılığında doğulu meslektaşlarının sanatlarını öğrendiler. Zanaatçılığın gelişmesiyle birlikte ürünlerin değişiminde ve ticarette bir artış görüldü. Yunan Makedonyalılar ile Asya ve Afrika halkları arasında gelişen ilişkiler, yerel aristokrasi ile yeni gelenler arasında dereceli bir kaynaşmanın oluşmasına yardım etti. Helen terimi etnik, ırki, kavmi karakterini yitirdi ve bir sınıf anlamı kazandı. Her aristokrat milliyetinden bağımsız olarak bir Helendi. İlk bakışta İskender'in bıraktığı koskoca imparatorluk sağlam gibi görünür. Ama köleler ile efendiler arasındaki, yenenler ile yenilenler arasındaki, siteler ile hora arasındaki, köle sahiplerinin çeşitli grupları arasındaki çelişkiler ve özellikle ekonomik birliğin bulunmayışı bu imparatorluğu kısa ömürlü, geçici bir varlık haline getiriyordu. 323 yazında bu büyük başkomutan kendi yerini birine seçmeye zaman bulamadan öldü. Koskoca imparatorluk önem bakımından birbirinden farklı bir sürü bağımsız krallıklara bölündü. Bu krallıkların bağrında az önce söylediğimiz çelişkiler ağırlaşmaya ve şiddetlenmeye devam ediyordu. 2. İdeoloji ve kültür. Köleci ilişkiler kurulup geliştikçe eski Yunan'da özel bir ideoloji oluşuyordu. Bu bazı dinsel ve felsefi görüşlerden yararlanarak kendi egemenliklerini sürdürmek isteyen köle sahiplerinin ideolojisi oldu. Köle sahiplerinin egemen sınıfı arasında ortaya çıkan toplumsal ve siyasal çatışmalar çeşitli felsefi anlayışlar arasındaki savaşımda yansıyordu. Yunan halkının göz kamaştırıcı gerçekleştirmeleri kültürde, özellikle Avrupa kültüründe çok büyük bir rol oynadı. Ege uygarlığı denilen Girit-Miken uygarlığı. Eski Yunan'ın zengin kültürü, kökenlerini İsa'nın ölümü 3 ve 2 bin yıllarının eski köleci toplumlarının kültüründen, Miken, Kara Yunanistan'ı, Girit, Ege Denizi adaları ve Batı Küçük Asya, Truva kültüründen alır. Girit, Miken ya da Ege uygarlığı denen uygarlık, sonraki kuşaklar tarafından benimsendi, yeniden canlandırıldı ve zenginleştirildi. Yunan edebiyatının ilk örnekleri İsa'nın ölümü 2000 yıllarına uzanır. Eski dünyanın mimarlık ve plastik sanatları, çok renkli seramik ve yağlı boya duvar resmi, doğuşlarını Ege uygarlığına borçludur. Müzik ve şiir hakkında da aynı şey söylenebilir. Arkeolojik kazılar, Giritlilerin, Miken'de oturan Aşenlerin ve Truvalıların yaptıkları büyük sarayları, heybetli kaleleri, yolları, sulama tesislerini ortaya çıkarmaktadır. Bu kazılarda süslü kakmalarla işlenmiş silahlar, altın ve gümüş mücevherler ve avadanlıklar bulunmaktadır. Homeros toplumunun kültürü. Homeros'un İlyada ve Odysseus destanları antik çağın başyapıtlarıdır. Homeros, kendisinden önce halk ozanları tarafından yaratılmış olan türküleri derledi ve yeniden canlandırdı. Başlangıçta sözlü yapıtlar olan ve 6. yüzyıldan başlayarak Atina'da kaleme alınan Homeros'un şiirleri, İsa'nın ölümü 11-8. yüzyıllarda Ege Denizi havzasında ilkel topluluk evresinde bulunan kabilelerin büyük akını sonunda yıkılan, daha eski köleci devletlerin kalıntıları üzerinde kurulmuş Yunan toplumunun anıtıdır. Bu yapıtlarda yansılanan genç Yunan toplumu, Homerik toplum adını almıştır. 19. yüzyılın Rus eleştirmeni V. Bielinski'nin benzetmesine göre, Homeros'un sanat dehası, işlenmemiş efsane ve halk türküleri filizlerinin içinden geçerek işlenmiş altın olarak aktığı bir yüksek fırın oldu. Yunan mitolojisi. Homeros'un şiirlerinde ve eski Yunan'ın öteki manzum yapıtlarında somut yaşamı yansıtan gerçekçi konular, efsanelerle iç içe giriyordu. Yunan efsaneleri kökenlerini ilkel topluluk dönemindeki Ege Denizi Havzası sakinlerinin dinsel betimlemelerinden alır. Ama Yunan mitolojisi bunların tek mirasçısı olmadı. Eski halklarının dinsel anlayışları eski Yunan folkloruna, daha sonra edebiyat ve sanatına damgasını vurdu. Dine benzeyiş bakımından mitoloji, doğanın çevrelediği ilkel insanların ve insan yaşamının gerçeksiz betimlemesiydi. Bu, suyun, havanın, ateşin ve toprağın mitolojik anlatımında da böyleydi. Açılıp geliştiği ölçüde mitolojinin dinsel temeli açığa çıkıyordu. Eski Yunanlıların Olympus dini başlıyordu. Mitolojik Olympus dini. Olympos dini, Yunanlıların oturduğu bütün bölgelerde az çok türdeş dinsel inançların oluştuğu İsa'nın ölümü 6. yüzyıla doğru ortaya çıktı. Bu inançlar en büyükleri Zeus olan tanrılar ailesinin oturduğu kabul edilen Olympos dağından ötürü Olympos dini diye adlandırılan dini oluşturdu. Olympos dininde herhangi bir örgütlenme, dogmalar ya da sistem halinde kurulmuş ayinler yoktu. Çeşitli tanrılara adanan tapınaklar din yaşamında önemli rol oynuyorlardı ama türdeş bir sistem oluşturmuyorlardı. Özel bir rahipler kastı da yoktu. Rahiplerin görevi meclisin seçtiği kişiler tarafından görülüyordu. İnsan biçimcilik, antropomorfizme, tanrılara yüklenen insansı görünüş, Olympos dininin halk yığınlarının derinliklerine kök salmasına yardımcı oldu. Olympos tanrılarına tapınma giderek Yunan sitelerinin resmi dini haline geldi. Olympos dini kölelerin ve yoksul emekçilerin sömürüsüne adanmıştı. Haklardan yoksun halk yığınları sık sık resmi dine karşı kendi koruyucu öz tanrılarına tapma dinini çıkarıyorlardı. Örneğin tarımın koruyucusu tanrısı Dionysos'a tapma böyle oldu. Onun onuruna halk şenlikleri düzenleniyordu. Resmi dine karşı çıkan bu dinsel heterotaksi, hak tanınan mezheplere aykırılık, geleceğin dinsel mezhep sapkınlıklarının ilk örneği oldu.
Ayrım sonu.